9. ayrım. Sayfa 93. 8 Ağustos 2011 Silivri. Yine Silivri'deyiz. Özgürlüğü tutsak etmeyin diye sesleniyoruz zalimlere. Silivri'de yaptığım basın açıklaması. Kıymetli basın mensupları. Ankara Barosu'nu temsilen avukat ve stajyer avukat meslektaşlarımızla birlikte Silivri'ye geldik. Basın konseyinin de üyesi olan Ankara Barosu'nun amacı yalnızca Silivri'deki değil, ülkemizin her yerindeki yargılamalarda yapılan ağır insan hakkı ihlallerine dikkat çekmektir. Biz avukatlar darbelere şiddetle karşıyız. 21. yüzyılda demokrasiye hala kavuşamamış isek, sivil toplum örgütlenmelerimiz hala güçsüz ise, siyasi iktidarlar hala parmak hesabıyla ülkeyi yönetiyor, dediğim dedik diyor ve kimseyle uzlaşmaya, hatta anlamaya gerçekten gayret göstermiyorsa, demokrasiyi birkaç yılda bir sandığa gitmekten ibaret sanıyor ve bir demokrasi illüzyonu içinde yaşamaya razı oluyorsak, bunun sebebi darbelerdir. Kısacası bugün ne çekiyorsak bunun sebebi darbelerdir. Ancak darbeyle mücadele amacıyla yürütüldüğü ifade edilen soruşturma ve yargılamalarda uygulanan usuller, daha doğrusu usulsüzlükler, yalnızca bu usulsüzlüklerin darbesini en ağır şekilde yiyen sanıklar ve aileleri için değil, bütün toplum için travmatik bir hale dönüşmüştür. Demokrasinin kilit taşı, basının çok değerli temsilcileri. Gazetecilerin gerekçesiz olarak tutuklandığı bir ülkede düşünce özgürlüğü olmaz. Üniversite öğretim üyelerinin gerekçesiz olarak tutuklandığı bir ülkede bilim özgürlüğü olmaz. Milletvekillerinin gerekçesiz olarak tutuklandığı bir ülkede halkın egemenliği olmaz. Savunma hakkının keyfi olarak kısıtlandığı bir ülkede adil yargılanma olmaz. Kaldırıldı denilen devlet güvenlik mahkemelerinin özel görevli mahkemeler adıyla devam ettiği bir ülkede kişi güvenliği olmaz. Siyasi iktidara muhalefet etmeye, siyasi iktidarı eleştirmeye niyetlenen herkes, korku içinde sıranın kendisine gelmesini bekler hale getirilmiştir. Sistematik açıdan siyasi iktidara bağımlı kılınmış yargı organının bireylere gelecek güvencesi vermesi beklenemez. Toplumu dalga dalga saran bu korku algılamasını gidermek görevi kuşkusuz siyasi iktidarın sorumluluğundadır. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Artık yeter. Özgürlüğü tutsak etmeyin. 17 Eylül 2011 İstanbul. İsyan etmişim vatandaşlarımıza yapılan zulümlere, ölüm döşeğindeki eşinin elini tutmasına izin vermeyen zalimlere, demir yığınının içine istifledikleri tutukluları kavuran ilkelliğe. Bir cenaze, bir katliam, demokrasi ve özgürlük. 1. Ülkemizde tutuklama eziyetine son verilip, tutuklama kurumu çağdaş standartlarda uygulanır hale getirilmedikçe, özgürlükçü bir rejimden bahsedilemeyeceğini. 2. Kamuoyunda Ergenekon olarak bilinen davada tutuklu yargılanan gazeteci Doğan Yurdakul'un kanser hastası olan eşinin hastalığı sırasında ve son nefesini verirken dahi onun yanında olmasını engelleyen yasa, yönetmelik, genelge ve uygulamacı duyarsızlığı gibi bütün unsurların insanlığı temsil eden evrensel hukuk kuralları karşısında değersiz olduğunu. 3. En son kamuoyunda Deniz Feneri olarak bilinen soruşturmada gördüğümüz üzere hakimleri bağımsız, savcıları teminatlı olmayan bir ülkede demokrasinin de olmadığını. 4. Avukatın sistemli olarak dışlanmak istendiği bir sistemde hakların hak olmaktan çıkıp siyasi iktidarın lütfuna dönüşeceğini. 5. Az sayıda olduğunu temenni etsek de bir kısım hakim ve savcının ırzına geçirmiş kadınların tecavüzcüleriyle evlendirilmesini çözüm olarak önerdiği bir yerde, kadınları ve çocukları şiddetten kurtarmak için başta barolar ve diğer demokratik kitle örgütleri olmak üzere çok daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Bir yudum özgürlüğün değerini onu kaybetmeden önce bilmesi gereken herkese sesleniyorum. Demokrasi 4 yılda bir sandıkta oy vermek değildir. Demokrasi ölüm döşeğindeki can yoldaşınızın elini tutup saçını okşayabilmektir. Demokrasi bir demir yığını içinde bir yerden bir yere nakledilirken kilitli kapının arkasında çığlıklar içinde kavrularak ölmeyeceğini bilmektir. Demokrasi ve özgürlük çok geç olmadan. 3 Kasım 2011. Bu yazıma bir giriş yazmadım. Adaletin adaletsizliği, söylemek istediğim her şeyi özetliyor zaten. Adaletin adaletsizliği. Herkesin bildiği üzere Ankara Barosu askeri darbelere karşı olduğunu bütün gücüyle bütün platformlarda dile getirmektedir. Ancak darbe teşebbüslerine karşı yürütüldüğü söylenen ve sürekli yeni dosyaların eklenmesiyle ne zaman sona ereceği tahmin dahi edilemeyen adli soruşturma ve yargılamalarda görülen suçsuzluk karinesi ihlalleri gerekçesiz yani hukuken geçerli olmayan şablon gerekçelerle verilen tutuklama kararları, bir kısım delillerin tahrif edilerek dosyaya konulduğu tespitleri, bütün bir toplumu telefonlarının dinlendiği paranoyasını sürükleyen yaygın telefon dinlemeleri, dava ile ilgisi olmayan telefon konuşmaları ve video kayıtlarının dava dosyalarına eklenerek alenileştirilmesi yoluyla özel hayatın gizliliğinin yok edilmesi, artık avukatların bu davalarda yaptıkları savunmalar sebebiyle hedef gösterilerek yargılanmaya başlanmaları, adalete duyulan güveni ve kamu düzenini derinden sarsmaktadır. Yine kamuoyunun gündeminde olan Deniz Feneri adıyla bilinen davada ise tutukluluğun cezaya dönüşmesinin önlenmesi gerekçesiyle birkaç ay içinde verilen tahliye kararları 4 yıla varan ve çoktan cezaya dönüşmüş olan tutukluların hukuka aykırılığını daha da çarpıcı hale getirmiştir. Yargılama hukukuna ilişkin hukuka aykırılıkların kamu düzenini tehdit eder boyuta ulaştığı bir diğer soruşturma ve dava dizisi ise KCK adıyla anılmaktadır. Bugün her iki soruşturma ve dava serisindeki usul hukuku aykırılık. Bugün her iki soruşturma ve dava serisindeki usul hukuku aykırılıkları düşünce, eleştiri ve basın hürriyetlerini neredeyse kullanılamaz hale getirmiştir. Kadına karşı şiddetin ve çocuk istismarının çağdaş bir toplum olma hedefimizi tehdit ettiğinin artık herkesçe çoktan anlaşılması gerektiğini düşündüğümüz bir zamanda 13 yaşındaki bir kız çocuğunun 26 kişi tarafından vahşice ırzına geçilmesi olayında hukuken geçerliliği bulunmayan bir rızadan söz edilerek suçun kanunda yazan alt sınırından ceza verilmesi, bunun da Yargıtay tarafından onanması, vicdanları yaralayan vahim bir hukuk hatasıdır. Hukuk uygulamalarında geldiğimiz noktada yaşadığımız olaylar, Ankara Barosu'nun ısrarlı ve kararlı bir şekilde kamuoyunun gündemine taşıdığı yargı bağımsızlığının, savcı teminatının ve hukuk eğitiminde kalitenin sağlanması ve özel görevli mahkemelerin bir an önce gerçekten kaldırılması zorunluluğunu tekrar tekrar ortaya koymaktadır. Geleceğine sahip çıkmak isteyen herkese bir kez daha sesleniyoruz. Haksızlığın kimden geldiğine, haksızlığa kimin uğradığına bakmaksızın demokrasiye, hukuk devletine, insan haklarına, adil yargılanma hakkına ve savunma hakkına sahip çıkınız. Çok geç olmadan. 8 Ocak 2012 Ankara. Henüz iktidar koalisyonu dağılmamıştı. Koalisyon ortaklarının her ikisi de ÖGM'lere toz kondurmuyordu. İstanbul ÖGM'nin savcıları memleketin en korkulan kişileri unvanını taşıyorlardı. Dokunan yanar günlerindeydik daha. Çağlayan Adliyesi'nde yerlerde sürüklenerek gözaltına alınan avukatların yakalanması emrini veren savcı da bu meşhur A takımındaydı. Olaydan 2 saat sonra Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcıları ve Ankara Barosu Başkanımızla birlikte İstanbul Başsavcısının odasındaydık. Kendisine tutuklama şartları oluşmadan yakalama emrinin verilemeyeceğini anlatıyor, maalesef bilmediğini gördüğüm kanun maddesini açıp önüne koyuyordum. Bu sırada solumda duran bir şahıs küçümseyen bir ifadeyle "Siz kimsiniz?" diye sordu. "Ben de TBB başkanıyım. Siz kimsiniz?" dedim. "İstanbul savcısıyım," dedi. Adını sordum. O da benim adımı sordu. Adımı bildiğini bildiğim ve temsil ettiğim makam sebebiyle beni ezmeye çalıştığını gördüğüm için dedim ki "TBB başkanından bir tane var. Sizden ise epey çok. İstanbul savcısı olduğunuzu iddia eden biri TBB başkanının adını bilmiyorsa gerçekten savcı mı, başka biri mi şüphe ettim şimdi," dedim. Adını söyledi, sonra kanımızı donduran bir cümle daha ilave etti. O yakalanan kişiler, kimlik tespiti yapılıp aksi ispatlanana kadar bizim için teröristtir, dedi. Ben de kendisine, aksi ispatlanana kadar siz de bizim için teröristsiniz, dedim. Gerginlik, başsavcının araya girip çözüm için adım atmasıyla son buldu. Neticede meslektaşlarımız kısa sürede serbest bırakıldı. Ertesi gün Ankara'da 5.000'in üzerinde, İstanbul'da 3.000'in üzerinde avukatın katılımıyla tarihi protesto yürüyüşleri yapıldı. Gün geldi, devran döndü. Gün gelecek, devran yine dönecek. Dağa güvenme, dağsız kalırsın demiş atalarımız. Çağlayan'daki olayın üzerinden 6 ay geçti. Bu savcılar düne kadar kol kola yürüdükleri iktidara karşı bir yolsuzluk soruşturması başlattılar. Soruşturma çok önemli. Deliller çok ciddiydi. Görevlerini yapmaları yeterliydi ancak o günlerde kime ne mesaj vereceğini karıştıran bazı siyasi partiler nedendir bilinmez bu savcıların hukuk devletine yaptıklarını unutup kendilerini demokrasi kahramanı bile ilan etmeye yeltendi. Neyse ki halkın hafızası onların sandığından çok daha güçlü. Kısadan ise tutunacağımız tek dal hukuktur. Hukukun üstünlüğüdür. Asıl konumuza gelelim. Zamanı 1,5 yıl kadar geriye saralım. Sözü geçen savcılar, emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u tutuklamaya sevk ettiler. Oysa anayasanın 148. maddesine göre Genelkurmay Başkanları sadece Yüce Divan'da yargılanabilir. Davayı da Yargıtay Başsavcısı açabilir. Bu, soruşturma görevinin de Yargıtay Başsavcısında olduğu anlamına gelir. Niçin? Genel kural şudur. Davayı görmeye hangi mahkeme yetkili ve görevli ise soruşturmayı da o mahkemenin yetki ve görev çerçevesi içindeki savcılık açar ve yönetir. Çünkü dava açarak kişinin cezalandırılmasını isteme yetkisi bulunmayan bir savcının dava açılması ya da takipsizlik kararı verilmesiyle sonuçlanması gereken bir süreci yönetmesinin hiçbir mantığı yoktur. Anayasanın aynı maddesinde Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, bakanların da Yüce Divan'da yargılanacağı yazılıdır. Bu hükme rağmen bir ÖGM savcısının bir emekli Genelkurmay Başkanı'nı özel görevli olduğunu söyleyerek soruşturması ve tutuklamaya sevk etmesi, ÖGM savcılarının maddede yazılı herkesi tutuklamaya sevk etme yetkisini kendilerinde gördükleri anlamına gelir. Bu öngörüyle o gece Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a ve yüksek yargı başkanlarına bir açık mektup yazdım. Dedim ki, bu adımla ÖGM'ler kendi kendilerini devletin içinde yasama, yürütme ve yargının dışında bir dördüncü kuvvet olarak belirlemişlerdir. Yani hukuk diliyle şunu yazdık. Sırada siz varsınız. Daha ÖGM tarafından MİT müsteşarı hedef alınmamış, yolsuzluk soruşturması ise henüz ortaya çıkmamıştı. Hürriyet gazetesinden Ertuğrul Özkök, bu yazıyı kesip saklayın, ileride önemi ortaya çıkacak diye bir yorum yaptı köşesinde. Ertuğrul Bey'in mektubumuzu okuyunca fark ettiği büyük tehdidi, iktidar koalisyonunun hükümet kanadındaki yorumcular henüz görmemişlerdi. Çünkü gözlükleri o kadar taraflı gösteriyordu ki, en yakınlarından gelen açık ve yakın tehlikeyi bilinçaltları reddediyordu. Tabii henüz aksine bir talimat almadıkları için ÖGM'lerin her davranışını alkışlamaları da gerekiyor olabilir. Diyorlardı ki Yüce Divan, Genelkurmay Başkanı'nın göreviyle ilgili bir suçtan dolayı yargılayabilir. Genelkurmay Başkanı'nın görevi darbe yapmak olmadığına göre Yüce Divan değil, ÖGM yetkilidir. Son yıllarda algı yönetimi uğruna her kavramın ve kuralın içinin boşaltıldığına sürekli şahit olduk. Kavram ve kurallarla böyle oynanırsa kurumlar da yıpranır ve çöker. Hiçbir bakan, hiçbir kabul görevlisi görevini doğru yaptığı iddiasıyla soruşturulmaz ve yargılanmaz. Burada göreviyle ilgili olmaktan kasıt, kamu görevinin verdiği yetkiler kötüye kullanılarak suç işlendiği iddiasının bulunmasıdır. Örneğin, ihaleye fesat karıştırmak bakanların görevi değildir. Ancak bir bakan, bakanlık yetkililerini kötüye kullanarak ihaleye fesat karıştırmakla suçlanırsa, suçlama göreviyle ilgili olduğu için sadece Yüce Divan'da yargılanabilir. İlker Başbuğ, mesai saatleri dışında mahalleden arkadaşlarıyla mı darbeye teşebbüs etmekle suçlanıyordu? Emrindeki silahlı kuvvetleri kullanarak darbeye teşebbüs etmek idi elbette suçlama. Öyleyse yetki ve görev Yüce Divan'daydı. Buna rağmen İlker Başbuğ tutuklandı, sonrasında da ÖGM'de yargılandı. Böylece ÖGM, devletin içinde ayrı bir devlet yapılanması olarak iddiasını ortaya koymuş oldu. Bir genelkurmay başkanının web siteleri yoluyla nasıl darbe yapacağı sorusunu burada gündeme getirmiyorum. Bölücü terör örgütünün ikinci adamının bu davada gizli tanık olarak dinlenmesi skandalına da değinmiyorum. Amaç belli, yapan belli, sonuç belli zaten. Sayın Cumhurbaşkanına, TBMM Başkanına, Başbakana, Bakanlar Kurulu üyelerine ve Anayasanın 148. maddesinde sayılan yargı organlarının ilgili mensuplarına açık çağrı. 1. Anayasanın emredici hükmü ihlal edilerek bir genelkurmay başkanının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yerine özel görevli ağır ceza mahkemesi tarafından soruşturulması ve tutuklanma talebinin Yüce Divan yerine özel görevli ağır ceza mahkemesince karara bağlanması, Anayasanın 148. maddesinde sayılan görevlilerin yargısal güvencesini yok etmiştir. 2. Demokrasi ve hukuk devleti açısından resmi iyi okumak ve zamanında okumak zorunludur. Bu uygulamayla birlikte özel görevli savcılar ve özel görevli mahkemeler yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin üzerine olağanüstü güçler edinmiş, dördüncü kuvvet olarak yerleşmiştir. Yasama, yürütme ve yargının üzerinde yeni bir güç oluştuğuna göre artık bu andan itibaren toplumdaki hiç kimsenin temel haklarının güvencesi kalmamıştır. 3. Anayasanın 148. maddesine göre Cumhurbaşkanının vatana ihanet suçlamasıyla sınırlı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, Bakanlar Kurulu üyelerinin, Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay'ın, Danıştay'ın, Askeri Yargıtay'ın, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin başkan ve üyelerinin, başsavcılarının, başsavcı vekillerinin, HSYK'nın başkan ve üyelerinin ve Sayıştay başkan ve üyelerinin görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılanması görevi Yüce Divan'a aittir. 4. Hiçbir kamu görevinin kapsamında suç işlemek yer almaz. Öyleyse bir suçun görevle ilgili olması o suçun görev gereği işlenmesi demek değildir. Bir suçun görevle ilgili olması demek, şüpheli veya sanığın o suçu kamu görevinden kaynaklanan yetkilerini kötüye kullanarak işlediğinin iddia edilmesi demektir. Bu hukuki gerçek çarpıtılmayacak kadar açık ve kesindir. 5. Hukuk bilgisine sahip olmasa bile okuduğunu anlama gücü olan herhangi bir kimse rahatlıkla şu tespiti yapabilir: vatana ihanet etmek Cumhurbaşkanının görevi değildir. Ancak bir cumhurbaşkanı görevinin verdiği yetkileri kötüye kullanarak vatana ihanet edebilir. Yalnızca birkaç yıl önceyi hatırlayacak kapasitede hafızası olan bir kimse, rüşvet aldığı ve ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla bakanların Yüce Divan'da yargılandığını bilir. Bir başbakanın veya bakanın yolsuzluk yapması onun görevi değildir. Fakat başbakanlık ve bakanlık yetkileri kötüye kullanılarak yolsuzluk yapılabilir. Demek ki yolsuzluk suçlamaları görevle ilgilidir. Bu sebeple Yüce Divan'da yargılanmaktadır. 9. ayrımın sonu. Sayfa 105.